Vahiy 17. bölüm 6 ve 7. ayetlerde kadının, kutsalların ve İsa'ya tanıklık etmiş olanların kanıyla sarhoş olduğunu gördüm. Onu görünce büyük bir şaşkınlığa düştüm. Melek bana neden şaştın diye sordu. Kadının ve onu taşıyan 7 başlı 10 boynuzlu canavarın sırrını ben sana açıklayayım. Kutsal yaşamların kanıyla sarhoş oluyor bu kadın. Fahişe yalnızca başkalarını sarhoş etmekle kalmaz. Kendisi de zulmettiği için zehirlenir. Gerçek inananların büyük sıkıntıdan geçmeyecekleri doğruysa da imanların lütuf çağının sonuna doğru yaklaşırken bazı sıkıntılarla karşılaşması olasıdır. Benim ve bazı Hristiyan önderlerin düşüncesine göre Mesih'e ait şeylerin ve Tanrı sözünü savunmak gitgide günümüzde bile zorlaşmaktadır. Kutsallar ile büyük olasılıkla eski antlaşma kutsalları İsa'ya tanıklık etmiş olanlar ile de yeni antlaşmanın kutsalları kastedilmektedir. Bu da Babil'in yanlış öğreti gruplarının ötesinde bir şey olduğunu gösterir. Tüm dinlerin karışımı gibidir. Gerçek imanlar göğe alınırken kalanlar da Babil'i oluşturacaktır. Babil, Protestanlığı, Katolikliği ve diğer tüm tarikatları içeren birleşik bir dinsel sistemdir. Tüm dinsel yanlışlıkların ve putperestliğin kaynağı ve birleşimi olarak işaret edilmektedir. Eski antlaşmada Babil, Tanrı'nın halkına zulmetmiş ve Tanrı'ya düşman olmuş bir yerdir. Bir puta tapmayan 3 İbrani gencini kızgın fırına atan da Babil'dir. Yuhanna kadınla ilgili görümü gördüğünde büyük bir şaşkınlığa düştüm der. Bu elçi Yuhanna'nın kafasının karıştığı ilk yerdir. Bizim kafalarımız daha önce de karıştı ama burası Yuhanna'yı da zorlar. Melek ona kadının sırrını açıklamadan önce neden şaştığını sorar. Burada canavarın Mesih karşıtı yönü değil Roma İmparatorluğu yönü vurgulanmaktadır. Bunu bilmemiz önemlidir. Vahiy 17. bölüm 8, 9 ve 10. ayetlerde gördüğün canavar bir zamanlar vardı ama şimdi yok. Biraz sonra dipsiz derinliklerden çıkacak ve yıkıma gidecek, yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri adları yaşam kitabına yazılmamış olanlar canavarı görünce şaşacaklar. Çünkü o bir zamanlar vardı, şimdi yok ama yine gelecek. Bunu anlamak için bilgelik gerek. 7 baş kadının üzerinde oturduğu 7 tepedir. Aynı zamanda 7 kraldır. Bunların 5'i düştü, 1'i duruyor. Öteki ise henüz gelmedi. Canavar vardı denirken Roma İmparatorluğu'nun tarihinden söz edilmektedir. Şimdi yok sözü Roma İmparatorluğu'nun şu andaki durumuna göndermede bulunur. Roma İmparatorluğu yok olmamış, bugünkü Avrupa uluslarını oluşturmuştur. Derinlerden çıkıp mahva gidecektir. Bu Roma İmparatorluğu'nun şeytan tarafından yeniden dirileceğini gösterir. Daha önce de söylediğim gibi birçok insan Roma İmparatorluğu'nu canlandırmaya çalışmış ama bunu başaramamıştır. Charlemagne, Napolyon, Hitler, Mussolini uğraşmış ancak bunu başaramamıştır. Mesih karşıtı olan canavar Roma İmparatorluğu'nu canlandıracaktır. Yıkıma gidecek sözü Roma İmparatorluğu'nun Mesih'in gelişiyle yıkılacağını göstermektedir. Roma İmparatorluğu'nun tüm görkemiyle yeniden ortaya çıkışı dünyanın kurtulmamış halklarının hayranlığını uyandıracaktır. Yaptığı darbeden ötürü Mesih karşıtına saygı duyacak ve tapınacaklar. Tanrı'nın kutsalları ruhun anlayışına sahip olacağından her şeyi anlayacak ve bu yanlışa düşmeyeceklerdir. Oysa siz kutsal olan tarafından kutsandınız ve hepiniz bilgi sahibisiniz. Ama ondan almış olduğunuz kutsama sizde kalmaktadır. Bu nedenle kimsenin öğretmesine gereksinimimiz yoktur. Çünkü onun kutsaması size her şeyi öğretmektedir. Öğrettikleri gerçektir ve yalandan arıdır. Öyleyse sizlere öğrettiği gibi Mesih bağlılığında kalasınız diyor 1. Yuhanna 2. bölüm 20 ila 27. ayetler. 7 krallardan kasıt bazı yazarlarca vahiyi çok iyi yorumlamış olan Noel Goethe dahil belli liderler olarak yorumlanır. Goethe adındaki yorumcu şöyle bir sıralama yapıyor. Buradaki 5 kralı ilk olarak Sezar öldürüldü, Tiberius zehirlendi, Caligula öldürüldü, Calivdius zehirlendi ve Neron da intihar etti. Bu 5'ini sayar. Biri duruyor derken Yuhanna'nın zamanında sağ olan ve sonra öldürülen Domitian kastedilmektedir. Öteki ise henüz gelmedi sözü Mesih karşıtını işaret eder. Walter Scott ve Schofield gibi diğer yorumcular buradaki 7'yi Roma'nın yönetilişi biçimleri olarak adlandırmaktadır. Burada kralları, konsolosları, diktatörleri ve askeri hakimleri sayabiliriz. Biri duruyor ile Yuhanna'nın Domitian tarafından sürgüne yollandığı ve Julius Caesar'ın kurduğu 6. hükümet şeklinde göndermede bulunurlar. Henüz ortaya çıkmamış olan ise yedincisi olan şeytana ait olacaktır. Hangi yorumu alırsanız alın, değişmeyen nokta Mesih karşıtının canlanan Roma İmparatorluğunu yöneteceğidir. Vahiy 17. bölüm 11 ila 14. ayetler arasında yaşamış ama şimdi yok olan canavarın kendisi 8. kraldır. O da 7'lerden biridir ve yıkıma gitmektedir. Gördüğün 10 boynuz henüz egemenlik sürmemiş 10 kraldır. Canavarla birlikte 1 saat egemenlik sürmek üzere yetki alacaklar. Düşünce birliği içinde olan bu krallar güçlerini ve yetkilerini canavara verecekler. Kuzuya karşı savaşacaklar ama kuzu onları yenecek. Çünkü kuzu Rablerin Rabbi, kralların kralıdır. Onunla birlikte olanlar çağrılmış, seçilmiş ve ona sadık kalmış olanlardır diyor. Canavar zaman zaman ve genellikle de Roma İmparatorluğuna işaret ediyorsa da sonuncu ve 8. imparator olan Mesih karşıtına da işaret eder. Burada Mesih karşıtı tanımlanmaktadır. O Tanrı'nın Daniel peygambere görümdeki küçük boynuz başa geçtiğinde diğer 3 boynuzu yani kralı bastıracak olandır. Daniel 7. bölümde şöyle okuyoruz. 7. bölüm 8 ila 24. ayetler arasında. Ben gözümü dikmiş boynuzlara bakarken onların arasından daha küçük başka bir boynuz çıktı. İlk boynuzlardan 3'ü onun önünde söküldü. Bu boynuzun insan gözü gibi gözleri, böbürlenen bir ağzı vardı. 10 boynuz bu krallıktan çıkacak 10 kraldır. Bunlardan sonra öncekilerden farklı bir başka kral ortaya çıkıp 3 kralı tahtlarından indirecek diyor. Buradaki canavar vahide Roma İmparatorluğu'nun geçmişine göndermede bulunur. Ama artık yok olan sözüyle de 3. ve 5. yüzyıllar arasında sonlanan Roma İmparatorluğu'nun sonuna göndermede bulunulmaktadır. Bu 8. egemenlik de o da 7'lerdendir. Burada canlanan Roma İmparatorluğu'nun Mesih karşıtı ile birlikte dönüşü anlatılır. Daniel 7. bölümdeki küçük boynuzlar bu 10 boynuzdan biri değildir. Onlardan ayrıdır. Hem 8. kraldır hem de Roma'nın son hükümet şeklini canlandırdığı için 7'den biridir. Bunun biraz karışık olduğunu biliyorum ama vahide böyle diyor. Vahide geçen 10 boynuz Daniel 7. bölüm 7. ayetteki 10 boynuzda aynıdır. Bu 10 kral Mesih karşıtı ile birlikte ama onun altında krallık edeceklerdir. İsteyerek ya da istemeyerek yetkilerini Mesih karşısına devredecekler ve onun kuklaları haline geleceklerdir. Vahiy 17. bölüm 15 ila 18. ayetler arasında şöyle der. Bundan sonra melek bana şu gördüğün sular, fahişenin kenarında oturduğu sular, halklar, toplumlar, uluslar ve dillerdir dedi. Gördüğün canavarla 10 boynuz fahişeden nefret edecek, onu perişan edip çıplak bırakacaklar. Etini yiyip kendisini ateşte yakacaklar. Çünkü Tanrı amacını gerçekleştirme isteğini onların yüreğine koymuştur. Öyle ki Tanrı'nın sözleri yerine gelinceye dek krallıklarını canavara devretmekte söz birliği edecekler. Gördüğün kadın dünya kralları üzerinde egemenlik süren büyük kenttir diyor. Ayette açıkça okuduğumuz gibi gördüğümüz sular halklar, toplumlar ve ulusların dilleridir. Bu şekilde bir benzetme eski antlaşma ile uyumludur. Siz de Yeşaya 8. bölüm 7. ayeti ve 18. mezmuru okursanız bunu görürsünüz. Fahişenin konumu onun kısa bir süre için egemenlik sürdüğünü göstermektedir. 10 boynuz 12. ayetteki Roma İmparatorluğu'nun değişik eyaletlerini yöneten 10 kraldır. Sırayla krallıklarını canavara devredeceklerdir. Bu Roma İmparatorluğu'nu güçlendirip canavarın kendisini dünya diktatörü olarak görmesini sağlar. Canavar yani Mesih karşıtı bir süreliğine kendi yüceliğini fahişe ile paylaşmaya isteklidir. Çünkü fahişe de onun yüceliğini bölmeye çalışırken ona hizmet eder. Bu dönemde sahte dinler, sahte peygamberler ve sapık kilise de ortadan kalkınca sahte peygamberlerin de belirttiği gibi Mesih karşıtına tapınmanın yolu açılmış olmaktadır. Kadın belirtildiği gibi dinsel bir sistemdir. Öyle inanıyorum ki Roma kenti olarak da belirtilir. Bu sahte ve sapık inanışların korkunç ama adil sonunu oluşturur. Bununla birlikte bu durumu düzeltmeyip dünya tarihinin en karanlık dinsel dönemini de başlatır insanlık. Mesih karşıtının krallığı ve dini yeryüzünün en karanlık dönemi olacaktır. Ancak bu Adem bahçesinde Tanrı'ya inanmakta yetersiz kalan insanın kaçınılmaz sonudur. Babil kulesinde de Tanrı'ya karşı diğer bir başkaldırı söz konusu olmuştu. En sonunda da insanın yol, yaşam ve gerçek olanı reddettiğinde yani yol, gerçek ve yaşam benim diyen İsa Mesih'i reddettiğinde İsa Mesih'in çarmıha gerilmesiyle her şey zirveye ulaştı. Gerçeği reddeden insana kalan tek seçenek büyük bir yalana inanıp aldanmaktır. 19. bölümde de göreceğimiz gibi tarih Mesih'in korkunç bir şekilde dünyaya gelişiyle son bulacaktır. Bu kötü ve yanlış olanın adil sonudur. Sizin Hristiyan olarak büyük sıkıntıya girmeyeceğiniz için şükretmeniz gerekir. Başka bir deyişle bugün Mesih İsa'ya iman edenler hiçbir zaman o büyük sıkıntıdan geçmeyecektir. Bu büyük sıkıntı gelmeden önce inanlılar bu dünyadan alınacaktır. Ancak aynı zamanda bu korkunç dönemi yaşayacak olan sevdiklerimizle de ilgilenmemiz gerekir. Yani onlara Rabbin sözünü verip onların da yaratıcı Tanrı'yı tanımalarına yardımcı olmalı, akrabalarımız ve diğer insanlar için sürekli olarak dua etmeliyiz. Vahiy 18. bölüm politik ve ticari Babil'in yargılanmasını konu alır. Önümüzdeki bu bölümde ticari Babil'in yargılanışı ve yeryüzü ile gökyüzünün buna tepkisini göreceğiz. Vahiy kitabının 17. ve 18. bölümlerinde iki Babil konu edilir. 17. bölümdeki Babil kilise ile ilişkilidir ve 18. bölümdeki Babil ise ekonomi ile bağlantılıdır. İlki dinseldir. Büyük sıkıntı dönemine giren yozlaşan kilise söz konusudur. İkincisi ise politik ve ticaridir. 17. bölümde gördüğümüz gibi dünyanın kralları yozlaşan kiliseden nefret ederken ticari merkezi sevmektedirler. Bu krallar yozlaşan dinsel sistemi yıkacaklardır. Mesih İsa döndüğünde ise politik Babil Tanrı'nın yargısına uğrayıp yıkılacaktır. Ticari Babil Mesih İsa'nın ikinci gelişinde yıkılacakken yozlaşan dinsel sistem gizemsel Babil daha önce büyük sıkıntı döneminin ortasında yıkılmaktadır. Bu iki Babil aynı kent değildir. Bence gizemli Babil Roma kentidir. Büyük sıkıntıya girilince dinsel merkez Yeruşalim'e odaklanılır. Çünkü sahte peygamber tapılması için Mesih karşıtının putunu Yeruşalim'de dikecektir. Ticari Babil dünyanın ticari merkezi olarak yeniden inşa edilecek olan eski Babil'dir. Bu kent canavarın politik gücünün son merkezi olacaktır. Bazı muhafazakar yorumcular arasında eski Babil'in yeniden inşa edilip edilmeyeceği konusunda görüş ayrılıkları vardı. Açıkçası ben de uzun yıllar inşa edilemeyeceği görüşündeydim ancak şimdi inşa edilebileceğine inanıyorum. Yaşaya 13. bölüm 19 ila 22. ayetler arasında eski Babil'in yeniden kurulup yıkılacağı belirtilir. Vahiy kitabının 18. bölümde sözü edilen yıkım da budur. Onun yeniden aynı noktada inşa edilebileceğini düşünmüyorum çünkü Fırat Nehri Eskişehir'den 20 kilometre kadar uzağa doğru yer değiştirmiştir. Babil'in yıkılışı ile ilgili birbirine taban tabana karşıt iki görüş bulunur. Bakış açıları önemlidir. İlk bakış politikacı ve iş adamları açısından sıkıntı yaratır. Onlar için bu durum büyük iflaslara ve sorunlara yol açacaktır. İkinci tepki gökseldir. Tanrı'nın adaleti ve kutsallığı sağlandığı için sevinç söz konusudur. İnsanın yeryüzündeki günahlı yolculuğu sona ermiştir. Büyük sıkıntı döneminde sona erdirecektir. İlk olarak politik ve ticari Babil'in düşüşünün duyuruluşuna bakalım. Vahiy 18. bölüm 1. ayette bundan sonra büyük yetkiye sahip başka bir meleğin gökten indiğini gördüm. Yeryüzü onun görkemiyle aydınlandı der. Yine aynı ifadeyle karşılaşırız. Bundan sonra yani meta tauta ifadesidir. Peki neden sonra? Bir dizi 7'den ve dinsel Babil'in yargılanışından sonra. 7 mühür, 7 borazan, 7 kişilik ve 7 öfke tasından sonra büyük sıkıntının sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Aslında sonuna da geldik. Elçi Yuhanna gördüm diyerek izleyici durumunda olduğunu belirtir. Başka bir melek bizi 6 meleğin geçtiği 14. bölüme götürür ve her birisi içinde başka bir melek denir. Bu melek Tanrı'nın ilahi ve doğaüstü bir habercisidir ancak yüzü ve adı belirsizdir. Onun diğerlerinden üstün bir yönü, büyük bir yetkisi vardır, önemli bir mesaj getirmektedir. Yüceliği nedeniyle yeryüzü aydınlığa boğulur. Bu ifade o meleğin üstünlüğünü biraz daha vurgulamaktadır. Hezekiel 43. bölüm 2. ayette bunu karşılaştırmak gerekir. Vahiy 18. bölüm 2. ayette melek gür bir sesle bağırdı, yıkıldı, büyük Babil yıkıldı. Cinlerin barınağı, her kötü ruhun uğrağı, her murdar ve iğrenç kuşun sınağı oldu, diyor. Babil'in yıkılışı daha önce Vahiy 14. bölüm 8. ayette şöyle bildirilmişti. Ardından gelen ikinci bir melek yıkıldı. Kendi azgın fuhuş şarabını bütün uluslara içiren büyük Babil yıkıldı, diyordu. Buradaki melek ilk duyuruyu yapana göre daha üstün bir yetkiye sahiptir. Yıkıldı, Büyük Babil yıkıldı ifadesinin zaman kipi Yunanca'daki peygamberliğe ilişkin kullanılan geçmiş zaman kipidir ve gelecekte olan bir olayı olmuş gibi ifade eder. Tanrı bir şeyin olacağını söylediyse mutlaka olacağından geçmiş zamanla da belirtilebilir. Çünkü kesindir. Tanrı'nın planında sona kadar her şey baştan bellidir. Dünyanın büyük ticaret merkezi Babil yıkılacaktır. Cinlerin konutu oldu diyor. Her kötü ruhun sığınağı oldu. Her kötü tiksindirici kuşun barınağı oldu. Yani Babil, ruhsal dünyanın cinleriyle fiziksel dünyanın iğrenç kuşlarının 1000 yıllık dönemde hapsedildiği yer olacaktır. Peygamberlerden Yeşaya ile Yeremya da Yeşaya 13. bölüm 19. ayetten 22. ayete ve Yeremya 50. bölüm 38 ila 40. ayetlerde bunu doğrulamaktadır. Bu peygamberlikler burada Babil'in yıkılmasıyla yerine gelir. Bu doğruysa Babil'in yeniden inşa edileceğini yasaklar nitelikte bir peygamberlikte yoktur. Babil yıllar yılı baş kaldıranın ve cinlerin merkezi olmuştur. Vahiy 18. bölüm 3. ayette çünkü bütün uluslar azgın fuhşunun şarabından içtiler. Dünya kralları da onunla fuhuş yaptılar. Dünya tüccarları onun aşırı sefaatiyle zenginleştiler der. Şarabından tüm uluslar içti diyor. Eski çevirde düştüler der. Her ikisi de doğrudur. Bu Tanrı'nın yetkisini reddeden büyük çaptaki ticaretin Tanrı tarafından yargılanışını ifade eder. Hükümetlerle iş çevreleri arasında çoğu zamanda temiz olmayan bağlantılara işaret edilir. Tanrı, Tanrı tanımaz ticareti yargılayacaktır. Günümüzde bazı sıkıntılarla yaşayan büyük işletmelerde buna dahil olabilir. Vahiy 18. bölüm 4. ayette gökten başka bir ses işittim. Ey halkım diyordu, onun günahlarına ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık oradan. Bu ayet Tanrı'ya ait kişilerin en sona kadar dünyada bulunacaklarını ki burada büyük sıkıntıdan önce göğe alınan Mesih inanlılar topluluğu kastedilmez, ancak büyük sıkıntı döneminde Tanrı'nın halkının yeryüzünde olacağını söyler. Her zaman bu konuda soru şudur. Bunlar sıkıntıyı atlatabilecekler mi? Yani Mesih'e sadık kalmayı başarabilecekler mi? Evet başaracaklar. Tanrı 144 bin kişiyle başladığına sıkıntı sonrasında yine 144 bin ile devam edecektir. Bu Rab İsa'nın bir çoban ile 100 koyununu anlattığı olaya benzer. Çoban kaybolan tek bir koyunu arar bulur ve onu da ağılına getirir, eksilen olmaz. Bu ayette konuşan Tanrı'nın oğludur ve yargı gelmekte halkını Babil'den çıkartmaktadır. Sodom'daki Lut gibi fiziksel bir ayrılma söz konusu olmaktadır. Sodom'da Lut'un ateş yağmurundan kaçması için uyarılması gibi buradakiler de uyarılmaktadır. Tanrı sözü şöyle der. Yasanın tekrar 4. bölüm 30 ve 31. ayetlerde. Sıkıntıya düştüğünüzde ve bütün bu olaylar başınıza geldiğinde sonunda Tanrınız Rab'be dönecek, onun sözüne kulak vereceksiniz. Çünkü Tanrınız Rab acıyan bir Tanrıdır. Sizi bırakmaz, yok etmez ve atalarınıza ant içerek yaptığı antlaşmayı unutmaz. Tanrı'nın İsrail'e Yeremya 51. bölüm 5 ve 6. ayetlerde, 45. ayette ve Yeşaya 48. bölüm 20. ayette yaptığı uyarılar böyleydi. Uyarı iki yönlüdür. İlk olarak Babil'in günahlarıyla ilgileri olmamalıdır. İkincisi de yargı gelmeden oradan ayrılmaları gerekir. Öyle inanıyorum ki bunu günümüze de uygulayabiliriz. Uyarı bizim için de geçerlidir. Tanrı bizi o saatten kurtaracaktır ama bizim ruhta yürümemizi, eski yaratılışımızın günahlarından uzak kalmamızı ister. Kendi günahlarımızdan tövbe edip uzaklaşmazsak Tanrı'nın çözüm bulması gerekir. Ya günahımızı şimdiden yargılayacaktır ya da Mesih'in yargı kürsüsünde çözecektir. Tanrı bize günahlarımızı bugün halletme fırsatını verir. 1. Korintliler 11. bölüm 31 ve 32. ayetlerde kendimizi doğrulukla yargılasaydık yargılanmazdık. Dünya ile birlikte mahkum olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor der. Kendi günahımızı nasıl yargılarız? Buradaki yanıt 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayettedir. Günahlarımızı açıkça itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her suçtan arındıracaktır. Açıklamak ya da itiraf etmek demek Tanrı'nın söylediklerini söylemek demektir. Tanrı ile birlikte benim yaptığım şey günahtı demektir. Günahlarımıza bahaneler bulmak çok kolay. Başkaları yapınca günah olur da biz yapınca pek olmaz. Çoğu zaman böyle düşünürüz. Günahlarımızı günah olarak kabul etmedikçe gerçek bir itiraf da söz konusu olmayacaktır. Günahımızı yargılamazsak Mesih'in yargı kürsüsünde yargılanacağız. Bazılarının günahları Mesih'in huzuruna çıkana dek halledilmemiş olacaktır. Umarım anlatabiliyorum. Tanrı'nın bizi hemen cezalandırmıyor olması, bunu görmezlikten gelerek cezasız bırakacağı anlamına gelmez. Tanrı günah içerisinde yaşayan şeytanın çocuklarını cezalandırmaz ama siz Tanrı çocuğuysanız sizi yargılayacaktır. Şeytanı ve onun yolundan gidenleri bir gün sonsuza dek yargılayıp sonsuz cehenneme, ateş gölüne atacaktır. Vahiy 18. bölüm 5. ayette, "Çünkü üst üste yığılan günahları göğe erişti ve Tanrı onun suçlarını anımsadı," der. Babil'in uzun yıllar içinde birikmiş günahları vardır ve Tanrı hepsini kaydetmiştir. Babil insanlık tarihinin en eski kentlerinden birisidir ve Yeruşalim'den sonra kutsal kitapta en çok sözü edilen yerdir. Sonuçta yargı bu kente ve sistemine bir tufan gibi gelmektedir. Tanrı'nın yargısı gecikebilir ama geleceği kesindir. İmanlı olmayanın günahlarıyla da yaşayıp gidebileceği düşünülebilir. Yani kişinin işlediği günahları yanına kâr kalacağı sanılabilir ama Tanrı'nın yargısı yaklaşmaktadır. Vahiy 18. bölüm 6. ayette Babil nasıl davrandıysa karşılığını ona aynen verin. Yaptıklarının iki katını ödeyin. Hazırladığı kasedeki içkinin iki katını hazırlayıp ona içirin der. Bu şiirsel bir adalettir ve Ovadya 15. bölümde de bu tarz kullanılır. Günah kasesi ağzına kadar dolmuştur. Son damlada eklendiğinde günah işleyenlerin dudaklarına dökülecektir. İşte adalet 137. mezmurda da görüldüğü gibi budur. Tanrı her yaptığında adil ve doğrudur. Vahiy 18. bölüm 7. ayette kendini yücelttiği, sefaate verdiği oranda ızdırap ve keder verin ona. Çünkü içinden diyor ki, tahtında oturan bir kraliçeyim, dul değilim, asla yas tutmayacağım. Gördüğünüz gibi Babil'in zenginliği körlüğe yol açmış ve Tanrı'nın da yargısını getirmiştir. Borsası hareketliydi ve yargı anına dek herkes sağlam senetleri elinde tutuyordu. Lüks, kibar, gurur, günah ve kendini aldatma bu tanrısız kentin başlıca özellikleriydi. Dünya barışı ufuktaydı ve günün ruhuna iyimserlik egemendi. Uyarıda bulunanlar karamsarlar ya da Nuh gibi garip görülenler olacaktı. Vahiy 18. bölüm 8. ayette bu nedenle başına gelecek belalar, ölüm, yas ve kıtlık bir gün içinde gelecek. Ateş onu yiyip bitirecek. Çünkü onu yargılayan Rab Tanrı güçlüdür der. Bu dikkatimizi ateşle olabilecek ani bir yıkıma da yöneltir. Belirtilen yas ve kıtlık gibi belalar eş değerde görüldüğüne göre çok büyük olmalıdır. Ölüm, yas ve açlık, kıtlık Babil'in hakkını yiyen üç atlıdır. En sondaki yıkım ise tam olacaktır. Kutsal yazılarda bu önemli kentlerin ilkidir. Ancak uzun, olaylı ve günahlı tarihi Tanrı'nın yargısıyla sona ermektedir. Yeşaya 63. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında Edom'dan, Bosra'dan, al giysiler içinde bu gelen kim? Göz kamaştırıcı giysiler içinde büyük güçle yürüyen kim? O benim. Adaleti duyuran, kurtarmaya gücü olan, giysilerin neden kırmızı? Üstün başın neden çukurda üzüm çiğneyen biri gibi kızıla bulanmış? Çukurda üzümü tek başıma çiğnedim. Yanımda halklardan kimse yoktu. Öfkeyle çiğnedim onları. Gazapla ayaklarımın altına aldım. Kanları giysilerime sıçradı. Bütün elbisemi kirletti çünkü öc alma günü yüreğimdeydi. Halkımı kurtaracağım yıl gelmişti diyor. Mesih ikinci gelişinde kan serpilmiş giysileriyle Edom'dan gelirken betimlenir. Bence Babil yolundan gelmiş ve o kötü kenti yargılamıştır. Mesih'in ikinci gelişini bir sonraki bölümde göreceğiz. Aynı zamanda ilerleyen ayetlerde bu büyük merkezin yıkılışına gösterilen tepkiyi de görürüz. Dünyada bir keder olacak ve o kentin cenazesine kimlerin geldiğine de bakacağız. Babil'in yargılanışından ötürü gökte de bir sevinç olacaktır. Bunlar birbirine tümüyle zıt görünürler. Bir grup için iyi, bir grup için Babil'in yargılanışı kötü olacaktır.